Ayrım 16. Sayfa 173. Bölüm 4. 1. Londra. Paul Harrington, National Westminster Bank'in 9. kattaki odasına girdiğinde saat tam 9'u gösteriyordu. Paul Harrington, NVB'nin Genel İdare Kurulu Başkanı'ydı. 60 yaşında, zayıf ve uzun boylu, kar beyazı saçlı, çerçevesiz gözlükleri pırıl pırıl parlayan, diri ve yaşını göstermeyen bir adamdı. Cambridge mezunu, tam bir aristokrattı. Özel sekreteri Kim Winter, her zamanki gibi kendisini kapıda karşılamış, pardesüsü ve şemsiyesini aldıktan sonra fısıltı halinde "Sayın Bakan Jeffrey Drake sizi odanızda bekliyor," demişti. Paul Harrington bu ani ziyaretten biraz tedirgin, kapıyı açarak odasına daldı. "Sayın Bakan, sizi beklettiğim için çok özür dilerim," diye mırıldandı. "Ziyaretinizi önceden bildirseydiniz bu durum hasıl olmazdı." Lord Jeffrey Drake ayağa kalktı. "Hiç önemli değil Paul," diyerek eski okul arkadaşının hararetle elini sıktı. "Size ne ikram edebilirim? Bir çay alır mıydınız?" "Hayır hayır Paul, sadece biraz görüşmek istiyorum." "Tabii Sayın Bakanım, buyurun, emriniz nedir?" "Resmiyete lüzum yok Paul. Sadece iki eski arkadaş olarak konuşmak istiyorum. Lütfen gereksiz hitapları bırak." Harrington gülümsedi. "Nasıl istersen Jeffrey. Söyle bakalım, sorun nedir?"
"Sorun bankamızla ilgili Paul."
Harrington huzursuzca koltuğunda kıpırdandı. "Seni dinliyorum Jeffrey," derken sesinde belli belirsiz bir titreme vardı. Lord'un nemli ve feri kaçmış gözleri bir süre arkadaşının yüzünde odaklandı.
"Biliyorsun bu banka ikimizin sayılır. Özellikle de senin. Şirketin en büyük hissesine bizler sahibiz. Sen bu bankanın kurucularındansın ve bugünkü haline gelişinde büyük hizmetlerin var."
Harrington hafif mütebessim, arkadaşının girizgahındaki iltifatları kabul ediyormuş gibi başını salladı. Ama konuşmanın az sonra nereye varacağını biliyormuş gibi tedirgindi.
"Kimse bu başarındaki katkını inkar edemez. Ama..."
Lord bir an duralayarak arkadaşını süzdü.
"Ama kabinedeki çok yakın bir dostumdan inanılmaz bazı dedikodular işittim."
"Dedikodular mı Jeffrey? Ne gibi?"
"Bir takım çirkin şaiyalar falan. Üzücü ve iftira kokusu sezilen, bankayı kötüleme amacı güden şeyler."
Paul Harrington fazla ilgilenmiyormuş gibi, "Hayret," dedi, "benim kulağıma çarpmadı. Bilirsin, bankacılar bu konuda hassastır ve çabuk duymalarlar. Neymiş bu konu?"
"Birileri bankanın kara para akladığını söylüyormuş, ne dersin?"
"Saçma, hem de çok saçma. Bizim bankada böyle şeylerin olmadığını bilirsin. Kim çıkarmış bu dedikoduyu?"
"Muhbirin biri."
"Yani bakanlığa bir ihbar mı yapılmış?"
"Daha da kötüsü, MI6'e yapılmış. Beni de şaşırtan bu oldu. Korkarım yakın bir gelecekte MI6 banka hesaplarına el koyacak."
Paul soğuk bir şekilde gülümsedi.
"Ama buna yasal olarak hakları yok. Bu ancak bakanlığın yetkisindedir."
"Sorun da bu. MI6'in isteğiyle bakanlık onlara bu yetkiyi devredecek."
Harrington hiç sesini çıkarmadı. Sonra hafifçe mırıldandı.
"Bankacılık tarihimizde hiç rastlanmamış bir olay.
Ne dersin, sence yasal olarak mümkün mü? Sen aynı zamanda hukuki kimliği olan birisin. Böyle bir yetki devredilir mi?"
"Evet, mümkün. Bakanlık yetki verirse gizli servis uzmanları hesaplarımızı inceleyebilir."
"Ama niye? MI6 müdahale gereği duyuyorsa ihbarın özünde siyasi bir olay niteliği bulunmalı."
"Korkarım öyle. Bu konuda bana söyleyeceğin herhangi bir şey var mı?"
Harrington isyan eder gibi sesini yükseltti. "Jeffrey, eski dostum, bu sualinin altında saklı bana yönelik bir suçlama mı var yoksa?"
Lord bilgiç bir edayla sırıttı.
"Hayır dostum, kesinlikle yok. Zaten senden böyle bir şey bekleyemem. Ama ben de bu bankanın bir hissedarı olarak gerçekleri öğrenmek isterim."
İki eski arkadaş bir an birbirlerini süzdüler. İkisi de taktıkları maskenin altında gerçek yüzlerini göstermekten kaçınıyorlardı.
"Hangi gerçeği Jeffrey?"
Lord, ellerinin parmak uçlarını birbirine dayayarak bir süre eski arkadaşını süzdü. Gömleğinin manşetlerindeki altın kol düğmeleri parlıyordu. İnce dudakları gerildi, sonra kısık bir sesle darbeyi vurdu.
"Paul," dedi, "1997'den beri Rus pazarına açıldığını ve yaklaşık 200 milyon dolar kaybettiğini biliyorum."
Rus pazarı hesaplarını altüst etti. "Bu açılım bankayı batıracak. Uluslararası basında bazı şaiyalar dolaşıyor. Rusya'nın
uluslararası para fonundan aldığı milyonlarca dolarlık krediyi iç ettiği, Rus mafyasının National Westminster Bank aracılığıyla kara para akladığı çalkantıları dolaşıyor etrafta. Bu gerçekse tam bir skandal demektir. Öyle ki skandalın ucu Kremlin'e kadar uzandı. Hatta Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile kızı ve damadının da buna bulaştığı rivayetler arasında. Bir de Duma'nın en yetkili kişilerinden Vasili Yelisev'in adı var. Bu şayialar kulağına aksetmedi mi? Harrington sararır gibi oldu. Sonra hafifçe genzini temizleyerek konuştu. Böyle dedikodular her zaman çıkar Jeffrey, diye mırıldandı. Fazla kulak asmamalı. Son zamanlarda tüm dünya Rus mafyası hakkında konuşuyor. Bence pek inanılır şeyler değil. Ama işittiğim başka bir haber beni çok rahatsız etti. Harrington büyük metanet göstererek gülümsedi. Söyle bakalım o neymiş? Hiç kuşkusuz dünyanın sayılı zengin bankacılarından biri olduğunu biliyorum. Bu bankadaki yaklaşık 3 milyar dolarlık hisseni HSBC bankasına satacağın söyleniyor. Doğru mu? Bunu da kimden duydun? Kulağım deliktir Paul. Harrington bir an karşısındaki arkadaşının kraliyetin bakanı olduğunu unutmuş gibi afallayarak yüzüne baktı. Anlaşılan Rus mafyası tahminlerinin de ötesinde iyi duyumlar alıyordu. Yanakları kahverengi yaşlılık lekeleriyle dolu olan Lord, meraklı bakışlarla kendisini süzmeye devam ediyordu. Sakın böyle bir çılgınlık yapmaya kalkışma Jeffrey. Bu senin de bankamızın da sonu olabilir. Harrington irkildi. Bu üstü kapalı bir tehdit miydi yoksa? Karşısındaki bakanın ne soysuz biri olduğunu biliyordu. İngiliz aristokrasisinin en sivrilmiş kişilerinden biri olduğu muhakkaktı. Yüzyıllardır ailesi landlordluktan gelen bir üne ve servete sahipti ama Jeffrey'nin asıl gerçek zenginliğe şu son 20 yılda erişmişti. Ve bunun içinde sahip olduğu her türlü siyasi nüfuzun etkisi de vardı. Harrington'ın onun ne dolaplar çevirdiği konusunda da yeterli bilgisi mevcuttu. Dili damağı kurumuştu Harrington'a fakat yine sabır göstererek ''Bunların hepsi palavra'' diyebildi. Tıpkı bankanın kara para akladığı yolunda çıkarılan asılsız şayialar gibi. ''Kulak asma Jeffrey.'' Bakan soğuk bir şekilde gülümsedi. ''Ben de öyle düşünmüştüm zaten'' dedi. ''Yine de bunu birinci derecedeki yetkiliden duymak beni rahatlattı. Ama hala beynimi kemiren bir kuşku var. Dedikodu dahi olsa acaba bunu MI6'e kim ihbar etmiş olabilir?'' Harrington içinden ihtiyar domuz diye geçirdi. Muhbirin kişiliği hakkında galiba bir fikri vardı ve şimdi ağzını aramaya başlamıştı. Gülümsemeye çalıştı. Bilirsin Jeffrey diye mırıldandı. Toplumda insanları karalamaya bayılan çok soysuz vardır. Kulaklarına böyle bir şey çalındıysa rahatlıkla işin aslını astarını incelemeden ihbarda bulunmuşlardır. Fazla önemseme. Haklısın dostum, dedi Lord. Sonra birden ayağa kalktı. Vaktini aldım Jeffrey. Bana ayırdığın zaman için teşekkür ederim. Paul Harrington eski resmiyetini yeniden ele aldı. Lord'un peşinden ayağa fırlarken, Sayın Bakanımın bu ziyaretinden ziyadesiyle mütehassıs oldum. Kendileri bankamızı şereflendirdiler diye mırıldandı. Jessica hamburger parçasını ağzının içinde evirip çevirip yutmaya çalıştı. Dili damağı kurumuş gibiydi. Dokunsalar ağlayacaktı yeniden. Gecenin 9'u olmuştu ve hala Covent Garden'daki bir fast food yiyecekler satan dükkanda ajan Blandford'ın karşısındaydı. Şu an tek arzusu özgür ve serbest olarak evine dönmekti. Yatağını, banyosunu, hatta huysuz arkadaşı Susan Dale'i bile özlemişti. Onun iğneli sözlerine bile razıydı. Oysa ilerleyen saatlerde ne olacağı hakkında en ufak bir yorum yapamıyordu. Önceleri kendini bir suçlu gibi hissetmiş, şimdi de gizli servisin elinde bir oyuncak gibi görmeye başlamıştı. Ağzındaki lokmayı zorlanarak yuttu ve yarım kalan hamburgeri tabağına bıraktı. Blandford dikkatle kızı süzüyordu. Ajan hakkında bir türlü yargıya varamamıştı genç kız. Zaman zaman gayet anlayışlı, yardıma hazır, insancıl bir edayla kendisine yaklaşıyor, bazen de katı, sert ve insafsız bir tutum sergiliyordu. Ajanın konuşma tarzından müthiş yorulmuştu. Hiçbir konunun üzerinde fazla durmuyor, hep daldan dala atlıyordu. Jessica sorulan sorulara konsantre olamadığını sezinliyordu. Bir ara kulakları uğuldamaya, başı dönmeye başladı. Lütfen, diye inledi, yeter artık. Ne yapacaksanız yapın, tükendim. Başka soru sormayın bana. Tüm bildiklerimi anlattım, yemin ederim başka bir şey bilmiyorum. Blandford kaşlarını çattı. Siz buna sorgu mu diyorsunuz? Asıl sorgulama sizi merkeze götürürsem başlayacak. O zaman haliniz çok daha perişan olur. Kimse oradaki sorgulamaya dayanamaz. Kız başını iki yana salladı. Beni korkutmaya çalışıyorsunuz. Hayır, yardımcı olmaya çalışıyorum. Anlamaya gayret edin. Jessica, yorgunluktan bitkin bakışlarını ajanın duru mavi gözlerine dikti. Belki de doğru söylüyordu. Merkezdeki soruşturma çok daha insafsız olabilirdi. Niye? Niye bana yardımcı olacaksınız ki? Ben sizin nazarınızda bir suçluyum. Henüz değil Jessica. Genç kız bir an tereddütle yakışıklı ajana baktı. İlk defa ona küçük adıyla hitap etmişti. Yanılmıyorsa bundan evvel resmi bir ifadeyle hep Miss Stowe diyordu. İşte yine mavi gözlerinde o sevecen ifade oluşmuştu sanki. Sıcak, sevecen ve merhamet dolu bakışlar. Bazen sorgulama yapan bir ajana hiç yakışmayacak kadar yumuşak olabiliyordu. Birden uzanıp kızın masa üstündeki elini tuttu. Blandford'un elleri sıcaktı. Bu davranışı garipsedi Jessica fakat elini çekmek için de bir gayret göstermedi. Hatta bir an bu yakınlıktan destek almış, güçlenmiş gibi hissetti kendini. ''Şimdi bana her şeyi en başından anlat.'' dedi ajan. ''Yine mi?'' diye inledi kız. ''Size bütün bildiklerimi anlattım, inanın bana.'' Blandford kıza acıyormuş gibi bakmaya devam etti. ''Öyleyse Lord Drake'le olan ilişkilerini tekrarla.'' ''Onu da söyledim, tuhaf bir ilişki bu, sandığınız gibi değil yani.'' ''Yine de anlat, bilmek istiyorum.'' ''Utanıyorum, o adamın normal olmadığını söyledim size.'' Ne yapıyordu sana? Kız bakışlarını ajanın mavi gözlerinden kaçırdı. Yalıyordu beni, özellikle de ayaklarımı. Bir tür fetişist olmalı. Ama sapıklığa varan bir tutku. Bir keresinde sırtıma viski döküp yaladı. Nereni? Jessica daha fazlasını anlatmak istemedi. Nereni? Diye ısrar etti ajan. Popomu. Blandford kendini tutamayarak hafif bir kahkaha attı. Poponu ha? Çok iğrençti, neden güldüğünüzü anlayamadım. Ajan kendini toparlamaya çalıştı. Affedersin Jessica, haklısın, iğrenç tabii. O yaşta bir adamın giriştiği sapıklığa gülmemek lazım. Ama elimde değil, kendimi tutamadım. Kız da ajanın devam eden tebessümü karşısında ilk defa gülümsedi. Çirkin olduğu kadar komikti de. Sonra birden hatırlamış gibi sordu. Beni evden çıkarıp buraya getirdiniz, sorguladınız ama hala şu bahsettiğiniz şartı söylemediniz. Yanılmıyorsam serbest kalmam bu şarta bağlı olacak, değil mi? Blandford birden ciddileşir gibi oldu. Bunun için henüz sana kesin bir söz veremem ama elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin. Beni anlayışla karşılayacağını umarım çünkü benim de üstümde amirlerim var ve onların da onayı lazım. Ama bize yardımcı olursan belki bu hadiseleri hiç yaşanmamış sayabiliriz. Kız merakla ajana baktı yine. Ne tür bir yardım? MI6'e yardımcı olacaksın. Jessica'nın gözleri irileşti. Gizli servise mi? Tabii. Neden olmasın? Ama az evvel beni bir yığın komplo ile suçluyordunuz. Doğru. Şimdi de suçlarının bağışlanması karşılığında yardım istiyoruz. Jessica şaşkınlığına rağmen ajanın hala masanın üzerinde avuçları içine aldığı elini bırakmadığını fark etti. Sonra da o mavi gözlerde zaman zaman parıldayan ışıkları düşündü. Birden içini ılık bir heyecan kapladı. Galiba Blandford yaptığı işin gayreti dışında kendisine daha farklı hisler duyuyordu. Belki de yanılıyordu. Fahişelikle suçlanan bir kadına adamın bu tür ince duygulara kapılması sanki olanaksızmış gibi geldi önce. Ama sonra elini yumuşak ve müşfik bir edayla tutması, her kadının rahatlıkla anlayabileceği gözlerindeki o değişken ifade, kızın içinde ferahlık duygusunun gelişmesine yol açtı. Garip ama gerçekti. Blandford kendisini suçlu gibi görmüyordu. Aklına Lord'un şoförü kafede beklerkenki an geldi. Orada da göz göze gelmişlerdi. Pek emin değildi ama galiba kendisiyle konuşmaya can atarmış gibi bir hali vardı. Umarım tahminim doğrudur diye düşündü. Sonra cesaretini toplayıp sordu. Benden ne tür bir hizmet bekliyorsunuz? Şimdiden kesin bir şey söyleyemem ama bize bakan hakkında bir takım özel bilgiler taşıyabilirsin. Özel bilgiler mi? Yani seks hayatı ile ilgili olarak mı? Hayır Jessica, Lord Drake'in sana aşırı bir tutkunluğu olduğu açık. Bu tür zaafı olan erkekler çoğu zaman işleri konusunda da açık verirler. Gevezedirler. Yanılıyorsunuz, Lord şey yaparken yani sevişirken hiç konuşmaz. Zaten çok az konuşan biri. Bana işleri hakkında açılacağını hiç sanmam. Sonra Jessica birden uyanmış gibi sordu. Ama siz aynı tarafta değil misiniz? O bir bakan, siz de devletin memurusunuz. Gizli servis ne tür bir bilginin peşinde? Kendi bakanını mı takip ediyor? Blandford yüzünü buruşturdu. Her mevkideki insan potansiyel suçlu olabilir Jessica. Varsay ki Lord Drake de bir suçlu. Onu araştırmayacak mıyız yani? Bu çok korkunç diye mırıldandı kız. Oysa ben sizin o kasa hırsızının peşinde olduğunuzu sanıyordum. Galiba bazı şeyleri şimdi anlar gibi oluyorum. Dean Sorvino tamamen bir rastlantı değil mi? Siz gerçekte Lord'un izini sürüyordunuz. Blandford tasdik anlamında başını salladı. Seni de öyle tanıdık Jessica. Şüphelendik ve araştırma yaptık hakkında. Ne araştırması? Bakanın özel hayatına giren bazı kişileri araştırmak zorundayız. Anlarsın, onlar devletin en üst düzeydeki mensupları. Yaşamlarına girecek kimseler, özellikle de yabancılar, her zaman kontrol edilmeliler. Ama ben yabancı değilim ki. Ajan utanmış gibi sıkıldı bir an. Çok gençsin Jessica. Bakanla uygun bir ilişkiye giremeyecek kadar genç. O zaman biz de senin bir fahişe olduğumu düşündünüz ve beni araştırdınız değil mi? Üzgünüm ama öyle. Bizim meslekte o kategori kadınlardan daima ürkülür. Genç kız dikkatle ajana baktı. Vardığınız sonuç nedir Mr. Blandford? Ben gerçekten bir fahişe miyim? Bu soruya sıkıldı ajan. Mahirane bir manevrayla cevaplamaya çalıştı. Böyle bir işe niye kalkıştığını hala anlamış değilim Jessica. Aslında senin dürüst ve kişilikli bir insan olduğuna inanıyorum. Keşke ihtiyacın olan parayı başka yollardan kazanmayı deneseydin. Genç kız sorduğu soruya pişman oldu. Başını önüne eğdi. Şimdi çok daha zor bir durumdasın. Tehlikedesin de ayrıca, diye mırıldandı ajan. Genç kız iyice bunalmıştı. Bir an tehlikenin nereden geleceğini düşünmeden sordu. Ne tehlikesi? Seni bu işe zorlayan şu Peter Wilson adındaki adam peşini bırakmayacaktır. Jessica yeni hatırlamış gibi ürktü. Doğru, dedi. Onu unutmuştum bir an. Mutlaka yaptığımın hesabını sormaya kalkışacaktır. Hiç endişelenme. Bundan sonra seni biz koruyacağız. Kılına bile dokunamaz. Jessica minnetle Blandford'a baktı. Sonra diğer elini genç ajanın elinin üstüne koydu. Siz gerçekten iyi bir insansınız Mr. Blandford, dedi. Yanınızda kendimi emniyette hissetmeye başladım. Ajanın ne kadar da içten bir gülümsemesi vardı. Ve Jessica birbirine değen parmaklarda Blandford'ın yüzük taşımadığını fark etti. Çok çocuksu bir duyguydu belki bu ama nedense ajanın bekar olması memnun etmişti genç kızı. Ayırım sonu. Sayfa 185.